Beş Kaza Tahtacıları İlhan Kurt 19. Ayrım 43. Mehmet Gürtekin Fotoğraf 40. Mehmet Gürtekin, Foça Mezarlığı Bekçisi. Mehmet Gürtekin ile bundan yaklaşık 54-55 yıl önce 1963 yılında arkadaş olmuş, uzun yıllar hiç görüşmemiştik. Tayfun Budak'la sohbetimizde Mehmet Gürtekin'in aşağı Hoça mezarlığında bekçilik yaptığını öğrenince 18.04.2018 günü arkadaşım Ali Talaş'la birlikte Mehmet Gürtekin'in kaldığı eve uğradım. Mehmet önce şöyle bana dikkatlice baktı, tanıyamadı. Şapkamı çıkarınca tanıdı. Hemen boynuma sarılıp "Cancağızım İlhan, hoş geldin" dedi. Mehmet'le geçmiş günleri konuşup dertleştik. İK: Mehmet'im, çoktandır ilk defa görüşüyoruz. Bana aileni, kendini, ben görmeyeli başından neler geçti, sırasıyla anlatır mısın? MG: Babam Çoban Veli Gürtekin, bir de Tekeliler lakabı ile anılır. Annemin adı Elif'tir. Babam 1939 yılında Ortaköy'den Korubükü köyüne yerleşmişler. Ben 1945 yılında Seydi Kemer'in Korubükü köyünde dünyaya geldim. Babam Veli Gürtekin'e Korubükü köyü muhtarı Karaçay'ın Eşençayı ile birleştiği yerde balta girmez bir ormanlık araziyi vermiş. Babam bu ormanlığı imar edip 1050 dönüm tarla vaziyetine getirmiş. Islah ettiği bu araziye susam ekmiş, ektiği susamın bir dalı bir çocuğun bileği kalınlığında olurdu. Yıllarca orman halinde dinlenmiş toprak, imar edilince haliyle çok güzel mahsul kaldırdı babam. Ayrıca 350 dönüm zeytinlik de aldı. Babam içki ve muhabbete çok düşkün biriydi. Har vurup harman savururdu. Bir süre sonra bu arazileri satıp savurdu, elinden çıkardı. 1955 yılında Günlükbaşı'nın Hoça Mahallesi'ne gelip buraya yerleştik. Ben 16-17 yaşlarına geldiğimde Fethiye'nin inşaatlarında kullanılan kum ve çakılı Çalış sahillerinden kürekle kamyonlara doldurup bu şekilde taşınırdı. Çalış sahilinden kamyonlara kum doldurma işini genellikle Mustafa İzmirli, Şükrü Kürek Başaran, Hasan Şimşek, Ahmet Orhan, Kudret Tunca, Erdoğan Katrancı hep birlikte çalışırdık. Bu yıllarda kamyonlara ancak 2 ila 2,5 metreküp arasında kum doldurulabiliyordu. Aklımda kaldığı kadarıyla Arnavut Sabit amcanın iki, Kürt Dursun Çavuş'un oğlu Kürt İsmet ile Kürt Fethi Bir'de Hayati Uludağ'ın kamyonlarını doldurup boşaltırdık. Şoförler Derneği Başkanı rahmetli Sabit Zorlu'nun çok eski bir kamyonu vardı. Sabit amca oğlu Yıldıray askerden gelince yeni Ford kamyon almıştı. Bu kamyona yarım metreküp daha fazla kum aldığı için kamyon başına 7,5 liraya doldurup boşaltıyorduk. Askerliğim döneminde rahmetli Sabit amca çok kaliteli, iyi bir insandı, beni çok severdi. Ben kamyona kum dolduran bir işçiydim. Sabit amca bana askerde hiç parasızlık çektirmedi. Her ay 100 lira gibi bir miktar bana harçlık gönderdi. Beni çocuklarından ayırmazdı. İlhan cancağızım, ne yalan söyleyeyim. 1957 depreminden sonra yıkılan binaların yerine deprem evleri yapıldı. Karagözler Mahallesi'nde Fethiye merkezde yapılan deprem evleriyle yeni yapılan binaların inşaatlarında kullanılan kum ve çakıl bizim Foça Mahallesi gençlerinin bileğinden, benim akranım olan gençlerin bileğinden geçti desem herhalde yalan olmaz. 1970 yılında Dalaman Kağıt Fabrikası açılınca bir de Almanya çok işçi talep ettiği için gençlerin birçoğu Almanya'ya gitti. İlhan, o yıllarda ya madende çalışacaksın ya dağlarda ağaç işleyeceksin ya da orman depolarında ağaç esnifi yapacaksın ya da kamyonlara tomruk yükleyeceksin veya kamyonlara kum doldurup boşaltacaksın. O dönemin gençleri dağlarda bellerde yaşadıkları zorluk ve zahmeti çok iyi bildikleri için birçoğu da okudu. Bizim günlük başında aileler içerisinde neredeyse okumayan, eğitim görmeyen kimse yoktur desem yalan olmaz. Ailemin nüfus kayıtları Ortaköy'dür. Ortaköy'e Nif Belen Kavak'tan gelen Çaylak aşiretine Ortaköy Bayat mahallesinde rahat vermemişler. Çaylaklar mecburen günlük başına göçmek zorunda kalmışlar. Günlük başında o nedenle bizlere, Çaylaklara Ortaköy sürgünü de derler. Ben 1959 yılında Sıtkı Koçmanlara ait Koçtuğ maden ocaklarında çalışmak için Ilıkdere'ye gittim. 1961 askerlik vakti yaklaşınca tekrar günlük başına döndüm. 1962 yılında Kınık Köprüsü inşaatında 3 yıl çalışıp asker oldum. Askerlik dönüşümde 1969 yılında Söke'ye gittim. 1963 yılında Söke'de krom maden ocaklarında çalışırken Söke'ye gelen dev genç kurucularında İbrahim Kalpakkaya'nın kurduğu örgüte ben dahil 30-40 kişi katıldı. İbrahim Kalpakkaya, Bafa Gölü'nün Söke tarafında bulunan Sazlıköy ve Yörük Köyü, Avşar Köyü'nü karargah olarak seçmiş, orada kalmaktaydı. Koskoca ucu bucağı görünmeyen Söke Ovası, üç ağanın elindeydi. O günlerde halk arasında söylenenlere göre Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Söke Ovası'nı bu üç ağaya 40'ar bin dönüm olarak pay ederek vermiş. Hilmi Fırat adındaki toprak ağasının arazisi Menderes Nehri kenarında olduğu için Menderes Çayı, Denizli, Aydın, Beşparmak, Karıncalı dağlarından sel suları ile sürüklenip gelen alüvyonlar sayesinde Hilmi Fırat'ın elinin altında bulunan arazi 40 bin dönümden 140 bin dönüm olmuş. Dev genç üyesi Ottülü gençler başta Çukurova, Söke ve Antalya Elmalı Yaylası'nda Subaşılar adındaki toprak ağları hazineye ait on binlerce dönüm hazineye ait arazileri çevirmişler. Dev gençli gençler köylüyü örgütleyip toprak reformu yaparak ağların elinin altındaki arazileri topraksız köylülere dağıtmak maksadı ile ağlara karşı toprakız köylüyü örgütlemeye çalışıyordu. Ağlara karşı yapılan bu eylemin içerisinde ben de vardım. Bu yıllarda feodal toprak ağlarına karşı halkı uyandırmak için Yılmaz Güney'de toprak ağlarının köylüyü nasıl sömürdüğünü konu yapan, halkı uyandıran devrimci film çevirmeye başladığı yıllardı. Yılmaz Güney kendisi de ağlık sistemine karşı devrimci bir sanatçıydı. O da kendisi gibi Adanalı araştırmacı yazar Yaşar Kemal'le bir araya gelerek toplumsal sorunları içeren yapıda olan Endişe adındaki filmini çevirme hazırlıkları gazete manşetlerinde tartışılmaya başlamış, sağcı yazarlar, solcu yazarlar, feodal ağalık düzeni ve toprak reformu konuları hakkında yazılar yazmaktaydı. Müzik adamları, ozanlar, Aşık Mahsuni Şerif, Aşık İhsani, Ruhi Su, Zülfü Livaneli, Selda Bağcan, Edip Akbayram gibi sanatçılar toplumsal içerikli müzikleri sahnelere taşıyıp geniş halk kitlelerine hitap ediyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, mecliste de yoğun tartışmalara neden olmaktaydı. İlhan, eğer o yıllarda dev genç üyesi gençlerin başta Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kalpakkaya, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan gibi gençlerin başını çektiği tam bağımsız Türkiye ve toprak reformu talepleri gerçekleşseydi, bugün Güneydoğu Anadolu'da yaşanan PKK'nın yaptığı terör olayları ile bugün karşılaştığımız soygun düzeni gerçekleşmezdi. İlhan, hatırlar mısın? Aşık Mahsuni Şerif 1969-70'li yıllarda çıkardığı plakta Amerika katil katil demişti. Garibimi bir de hapise attılar. Ne kadar doğru ve yerinde söylemişti. Bir ağanın Güneydoğu'da elinde en az 20-25 köyü bulunmaktadır. Bu hak mı? Adalet mi? Ege bölgesinde, Aydın'da, Elmalı Avlan'da, Çukurova'da toprak ağları devletin elindeki hazine arazilerinin üzerine konmuşlar. Bir ağanın 140-150 bin dönüm arazisi vardı. bugün bile hala Güneydoğu sorunlarının altında bu konuların yattığının kanaatindeyim. Söke Ovası'nda Gülbahar'la birlikte yaklaşık 40 kişi tutuklanıp cezaevine hapsedildik. Gülbahar'ın lakabı bir kızın kucağında henüz yeni daha 4 aylık emzikli çocuğu ile birlikte hapse konduk. Kalan iki çocuğumuzu komşularımız sahiplendi. Siz meraklanmayın, biz bakarız dediler. İki çocuğumuzu analarından ayırıp komşulara bıraktık. Eşim Gülbahar bir ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kaldı. Ben 4 ay tutuklu kaldıktan sonra ben de serbest kaldım. Eşim Gülbahar'ın tutuklanma nedeni Mehmet Gürtekin'e yardım ve yataklık yapmakmış. Cezaevinden çıktıktan sonra Söke Tariş Pamuk Çırçır Fabrikası'na girdim. 12 Mart 1971 darbesi sonrası İbrahim Kalpakkaya silahlı çatışma sonunda yaralanmış. Tutuklu olarak Diyarbakır cezaevine kondu. 18 Mayıs 1973 yılında Diyarbakır cezaevinde gördüğü işkence sonunda öldürüldü. Anası oğlunun cansız bedenini cezaevinden teslim alırken cesedi bir hamala taşıtmak zorunda kalmış. Hamal Kalpakkaya'nın anasına, "Teyze benim bu taşıdığım ne?" diye sormuş. Kalpakkaya'nın anası hamala, "Yavrum sen şu an benim oğlum İbrahim Kalpakkaya'yı taşıyorsun." demiş. Bu sözü duyan hamal üzüntüsünden ağlamaya başlamış. Taşıma ücreti olarak da önceden ne taşınacağını bilmeden 5 liraya pazarlık yapmışlar. Fakat hamal bu parayı almadan ağlayarak oradan ayrılmış. 1980 yılında 12 Eylül darbesinde tutuklandım. Savcının hazırladığı iddianamede, anayasanın 146. maddesinde, devlet düzenini silah zoruyla yıkmaya teşebbüse kalkışmak maddesi ve 141-142 komünizm maddesiyle tekrar Rıdvan Budaklar'la birlikte disk işçi temsilcisi olmam nedeniyle tekrar tutuklanıp 3 yıl 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kaldım. 1970-80 yılları arası İzmir Tariş'te diske bağlı tekstil sendikasında işçi temsilciliği yaptım. İşçi sınıfı hareketlerinin en yoğun olduğu dönemde işçi temsilci olarak işçi sınıfı hareketlerinin tam ortasında bulundum. 1980 darbe öncesi yaklaşık 10 yıl Milliyetçi Cephe hükümetleri tarafından yönetilerek işveren sendikası TİSK'in başını çektiği 24 Ocak kararları, Turgut Özal'ın hazırlayıp sunduğu Süleyman Demirel'in hükümetinin bir dizi ekonomik tedbirlerinin adıdır. Diske bağlı tekstil sendikası İzmir temsilcisi iken devrimci işçi sendikalar genel başkanı Rıdvan Budak ile tutuklanıp bir süre cezaevinde kaldım. 1980 öncesi bu işçi sendikaları hareketine katılan insanlar sonradan beraat etse de veya cezasını çekip cezaevinden çıksalar da sabıka aldıkları için uzun yıllar iş bulamadım, iş vermediler. Darbelerde hep çalışan işçi sınıfı mağdur edildi. Sanki ülkeyi kötü yönetenler, sorumlular çalışanlarmış gibi. İnsanlar iş aramaya çıktıklarında sen grevlere, boykotlara katıldın diyerek, savcılıktan sabıka kaydı istenerek, işverenler tarafından iş verilmeyerek açlığa mahkum edildik. 1980-12 Eylül darbesi hışmına uğrayanların içerisinde ben de payıma düşeni aldım. Bugün 12 Eylül darbesi, 24 Ocak kararları, yasaları hala yürürlükte, hatta daha da ağır şartlarda devam etmektedir. Cezaevinden çıkıp Fethiye'ye dönüp gelince uzun yıllar eşim bir kız Gülbahar ile birlikte 20 yıl Çalış Köprüsü'nde bağlı kayığım ile balıkçılık yaptım. Eşim Gülbahar hayatını kaybedince bir süre oğullarımla balıkçılığa devam ettim. Rahatsızlaşınca balıkçılığı bırakmak zorunda kaldım. İki oğlumun ikisi de benden miras kalan balıkçılığa devam etmektedir. Çalış Köprüsü'nden her gün Kızılada açıklarında balık avlayarak ekmek kavgasını sürdürmektedirler. İlhan, cancağızım, gördüğün gibi şu an Hoça Foça mezarlığında bekçilik yapmaktayım. Bu binayı, Foça mezarlığının bekçi evini, hayırsever günlük başılı iş adamı Şükrü Kürek tarafından yaptırıldı. Ben de bu evde yaşamaktayım. İK 18.04.2018 günü tekrar bir araya geldiğimde öğrendim ki Mehmet Gürtekin bunca yıl işçi sınıfı hareketinin içerisinde bulunup sigortalı işlerde çalıştığı halde şu an hala devletin kimsesiz yetimlere verdiği 3 ayda bir alınan parayla geçinmek zorunda bırakılması ne acı verici bir olaydır. Nasıl üzüldüğümü anlatıp izah edemem. Hoça Mezarlığı ve Türbe. Fotoğraf 41. Foça Mahallesi türbe görüntüsü. Türbenin iç görüntüsü. Aşağı Foça Mezarlığı ve türbenin tarihi. 1927 yılında Civcivli Ahmet Ağa'nın önderliğinde 7 büyük sülale birleşerek havuz oluşturulup Foça çiftliğini satın alırlar. Yerleşim hemen gerçekleşmez. Yazın yaylalarda ağaç işleyerek ağaçları İbecik, Dirmil, Maşta dağlarından katırlarla lata çekerler. Kışında Foça'da hayıttan ördükleri, içinden dışından çamur ile sıvayarak yaptıkları derme çatma gelişi güzel yapılan konutlarda, kıl çadırlarda yaşarlar. Foça'da yaşadıkları yıllarda Konya'dan Tuz, Mendos'tan, Kayaköy'den, Karadere'den eşek ve katırlarla sahilde bekleyen gemilere kömür taşırlar. Bu arada bir grupta Karagedik'te, Çalışburnu Şat'ta maden boşaltma, yükleme, maden ocaklarında çalışmaya başlamışlar. Civcivli Ahmet Ağa planlı bir yerleşim yeri olması için Fransız mühendisten yardım isteyip günlük başının ilk yerleşim planı bu şekilde olmuştur. İlk sağlıklı binalarda bu plandan sonra yapılmaya başlamışlar. Foça Mahallesi'nin alt başında oturan talaşlar ev yapmak, taş taşımak için Avcı Ahmet yanında babası Veli Talaş bugünkü Aşağı Hoça Mezarlığı'ndaki harıp ağacının dibinde yatan yalnız kimsesiz mezarı görünce etrafa bakınıp buradan denize karşı manzarasını da beğenir. Oğlu Ahmet'e ve Musa Talaş'a çocuklarım ben ölünce beni buraya gömün diye tembih eder. Harıp ağacının dibindeki mezar içinde 10 Mayıs 1912 tarihinde faşist İtalyan lider Mussolini gözünü Osmanlı idaresindeki 12 adalara dikmiş. Adalara asker çıkarmaya başlayınca Osmanlı ordusu da Aşağı Foça Mezarlığı'nın batıya bakan tarafına top mevziler kazılmış. Osmanlı askerleri mevzilerde tetikte beklemeye başlamış. Bu arada görevli askerlerden kimi kimsesi olmayan erlerde birisi hasta olmuş, oracıkta hayatını kaybetmiş. Askeri Foça burnunda bulunan harıp ağacının dibine gömmüşler. Veli Talaş 1936 yılında sır olup Hakk'a yürüdüğü zaman vasiyeti üzerine çocukları Veli Talaş'ı buraya gömmüşler. Bu tarihten sonra Foçalılardan Talaşlar, Yüceller ve diğer Foçalılar da ölenlerini Hoça mezarlığına gömülmeye başlamış. Zaman içerisinde Dönekanık isminde bir Foçalı tahtacı anası akşam yattığında rüyasında bir aksakallı ihtiyar görmüş. Dönekanık gördüğü rüyayı hayra yormuş. Maddi durumu düzelip çor çocuğu evlenip ev bark sahibi herkes kendi evini ayırınca rüyasını gerçekleştirip Hoça mezarlığında bulunan harıp ağacının altında yatan adını sanını bilmediği Osmanlı askeri Kınalı Kuzu'ya bir türbe yaptırır. Zaman içinde türbeye ziyarete gelenler çoğalır. Özellikle perşembe günleri mum yakmak, dua okuyan, dilekte bulunanlar, çörek, börek, kek, pasta ikram ederek inançlarını yerine getirirler. Mezarlığa ziyarete gelen canlarımız türbenin doğu yönünde tahminen 8x8 beton zeminde bazı et tavuk gibi yiyeceklerin getirip mangal yakıp hazır bulunan orman masasına oturup Alevi Türkmen tahtacı inancına göre bağlama eşliğinde ağıt yakar, deyişler okur, samah dönerler. 1980-81 yıllarında 12 Eylül'de Belediye Başkanı Musa Günden, Güneydağ Bölge Şefi Nevzat İzmirli, Kadastro Şefi Ali İrşin görev yaptığı dönemde Aşağı Foça Mezarlığı yeri için kamu davası açılır. Mahkeme sonunda Aşağı Foça Mezarlığı ormandan çıkarıldı. Aşağı Foça Mezarlığı mezarlık olarak tapu kayıtlarına geçirilir. Fethiye Muğla büyükşehir sınırları içerisine dahil olunca Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün genellikle mezarlıkların tapuları olmadığı, plansız, düzensiz olduğunu bildiği için sorumlu müdürüne "bana tapusu olan bir mezarlık bulun da kendi anlayışımıza uygun bir düzenleme yapalım" demiş. Mezarlıklar Müdürlüğü araştırır, Muğla vilayetinde tapulu bir tek Foça Mezarlığı'nın olduğunu tespit ederler. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün Foça Mezarlığı'nın yollarını ve çevre düzenlemelerini yaptırarak örnek bir mezarlık yapıldı. Foça Mezarlığı'nın bugünkü duruma gelmesinde emeği geçen herkese bir Foçalı olarak teşekkür ederim. Kaynak Ahmet Selki. Yağmurlu bir akşam türbede yaşananlar. Foça Mezarlığı'nı beklerken yağmurlu bir kış akşamıydı. Saat 10-11 sıralarında kapım çalındı. Bu vakit kimdir, hırlı mı, hırsız mı, im midir, cin midir diyerek, biraz da çekinerek "kim o" diye seslendim. Yavaşça kapıyı açtım. Gelen iki kişi karı kocaymış. Gürül gürül yanan sobanın yanına yaklaşınca "kurunun" dedim. Bir taraftan da yanan sobanın üzerine kaynayan çay suyu ile çay demledim. Bir taraftan da "bu gelenler nedir? Bu saatte burada hayırdır, ne işiniz var?" dedim. Kocası hiç konuşmuyordu. Kadın anlatmaya başladı. "Biz Denizli'den geliyoruz. Bir rüya gördüm. Rüyamda burada bir harp ağacı var. Dibinde bir yatır varmış. Ben o yatırı görmek için bu vakitte Denizli'den yollara düşüp buraya geldik. Bizi o yatırın yanına götürür müsün?" dediler. Ben de "dışarıda yağmur var, yağmur dinsin de öyle gidelim" dedim. Çaylarımızı içerken yağmur da dindi. El fenerimi yaktım, davetsiz gelen misafirlerin önüne düştüm, doğru mezarlıkta bulunan türbenin yanına gittik. Kadın "ağaç tamam fakat üzerindeki bu yapı yoktu" dedi. Duasını yaptı. Bir süre durduktan sonra tekrar benim eve döndük. "Gecenin bu saatinde yağmurda burada yatın" dedim. Hemen yatmak için hazırlık yaptım. Akşam yattık, sabah kahvaltılarını yaptıktan sonra misafirleri uğurladım, gittiler. Türbede bir başka olay. Hoça Mezarlığı'nın batı yönünde bulunan sitelerde oturan bir aileden 2-3 kadın benim yanıma geldiler. Bana gördükleri çok ilginç bir olayı anlattılar. Akşam saat 11-12 sıralarında evimizin balkonuna çıktığım zaman Foça Mezarlığı'nda bulunan türbeyi tarif ederek akşamları buradan büyük mor top gibi bir ışık kütlesi gökyüzüne doğru çıkıp çıkıp iniyor dedi. Tabii ben bu durum karşısında bir şey söyleyemedim. "Yalnız mezarlıkta sizin gösterdiğiniz yerde bir türbe var" dedim. Kadınlara türbenin yerini tarif ettim. Kadınlar türbenin yanına gitti, duasını yaptıktan sonra sitedeki evlerine döndüler. Kaynak Mehmet Gürtekin. Fotoğraf 42. Kemal Çakıroğlu. Doğum 1-7-1929, ölüm 31-1-2020. 44. Kemal Çakıroğlu. Kemal Çakıroğlu ile Beş Kazalı Aptallar hakkında bir sohbet yapmak için Yeni Mahalledeki Kemal Çakıroğlu'nun evine Nisan 24.4.2016 tarihinde gittim. Kemal Çakıroğlu'nun evinden içeri girdiğimde tam karşımda büyükçe bir çerçeve içerisinde Hazreti Ali'nin temsili çerçeveli bir resmi vardı. Hazreti Ali'nin elinde Zülfikar'ının kılıcının olması şahsen benim çok dikkatimi çekmişti. İK. Kemal ağabey, sizin Girdev Yaylası'ndaki oturduğunuz muhit, Cingengarı, Cingenbayırı gibi adlarla anılır. Oysa senin evinde Hazreti Ali'nin resmi var. Bana bunun manasını açıklayıp ne anlama geldiğini anlatır mısın? KÇ. İlhan, bizim kendimize aptalız desek de illa bize Cingene, Gıpti gibi ötekileştiren adlar dayatarak, yayarak ahaliye duyurdular. İlhan, biz abdalız. Çamurköy'ün batısında eski köyde otururken devamlı cem törenimizi aksatmadan yapıyorduk. Antalya'nın Finike ilçesinin Yuvalar köyünden dedelerimiz gelirdi. Dedemizin adı Yağmur Dede'ydi. Adaklarımızı, kurbanlarımızı keser, lokmalar yerdik. Tahtacı ve abdalın gelenek ve görenekleri bizimle aynıdır. Bizim işimiz, mesleğimiz ayrı olsa da inancımız aynıdır. Ufak tefek farklılıklar olsa da bizim kendimizi abdal olarak bilip öyle tanısak da bizi illa cingene olarak topluma tanıttılar ve ötekileştirdiler. Uydurma at taktılar. İlhan, abdallığın çok derin bir anlamı vardır. Biz Orta Asya'dan Anadolu'ya, Horasan'dan göç ederek gelen çok eski bir Türk kavimi olan Oğuz boylarıyız. Bugünkü beş kazağımıza Antalya Finike Yuvalı'dan Çamurköy'üne bitişik olan Çaltıözü köyünün tam karşısında olan köyümüze, Çamurköy'ün batısında çayın kenarında bulunan eski köye yerleşmişiz. Ben bu köyde dünyaya geldim. Biz de etrafımızdaki komşu köylüler gibi çayın kenarında olduğumuz için kazlarımız, ördeklerimiz, tavuğumuz, keçimiz, koyunumuz, sığırımız, danamız, atımız, eşeğimiz, her şeyimiz vardı. Biz de herkes gibi eker biçerdik. Çayın kenarında olduğumuz için pirinç bile eker, artanını da satardık. Benim ailem köy köy gezerek köylülerin harmanlarını döverdik. Bizim 10-15 kısrağımız vardı. Eşen çayı boydan boya hayıt olduğu için bu hayıtlardan sepet, köfün, folluk örüp etraftaki komşu köylere satıp hem kendi geçimimizi sağlayıp hem komşu köylerin ihtiyacını karşılayıp geçimimizi böyle sağlardık. Bir de düğünlere giderek köylerimizde düğün, kına, sünnet törenlerini yapardık. İnsanları eğlendirirdik. Güreşlerde, Ramazanlarda geleneklerimize, göreneklerimize uygun bir şekilde davul zurna çalarak yaşayıp giderdik. Cumhuriyetimiz henüz yeni kurulmuştu. 1930'lu yıllardan sonraları eski köyde, yayla Girdev'de bazı başıbozuk kişiler tarafından bazı öküzlerimiz öldürüldü. Bazen ekinimizi yakarlar, bazı erkeklerimizin önü kesilerek dövülürdü. Baktık ki artık olacağı yok, özellikle 1945 yılına gelindiğinde bu baskılar daha da arttı. Evlerimiz yakılmaya, kadınlarımız zorla dağa kaldırılmaya başlandı. 1951-52 yılında ben askerden gelince önce Girdev yaylasındaki yaylamızı satmak zorunda kaldık. Sonra da eski köyü boşalttık. Beş kazağımızın günlük başında yeni mahalleyi kurduk. Günlük başı tahtacıları ile Alevi abdal gelenekleri doğrultusunda ibadetlerimiz de aynı olduğu için bize burada yer ve yurt verdiler. Parasıyla satın aldık. Burada rahat ettik. İK, Kemal ağabey, bana eski köyü anlatır mısın? Size yapılan bu baskıları hiç jandarmaya şikayet etmez miydiniz? İlhan, şikayetçi olsak da bizi çingen diye kimsecikler dinlemezdi. Ağalar ne derse o olurdu. Eski köyde önceleri 20 haneydik. Sonra 30 hane olduk. Köyümüz muhtarlıktı. Muhtarımız vardı. Muhtarımızın adı Durmuş Çalgıcı'ydı. Daha önceleri babam Mehmet Pehlivan, Mehmet Çavuş da muhtarlık yaptı. Eski köyde evlerimiz çamur ile samanı karıştırılarak yapılan kerpiçtendi. Bazıları taş ile çamuru taşların boşluklarını doldurarak sıvamış gibi yapardı. Evlerimizin üzeri hali vakti iyi olanlar çinko yapan vardı. Garibanlar ise saz ile kapatırdı. Bu evlerde zaman zaman yakılıp yıkılırdı. Kadıköy'den gelip yaylada, sahilde, eski köyde ekili ekinimize, harmanımıza zarar verirlerdi. Fotoğraf 43. Soldan sağa doğru 1 Emine Çakıroğlu, 2 Mehmet Değnek, 3 Piri Mehmet, Yağmur Tufan Dede, 4 Kemal Çakıroğlu, 5 Bahar Değnek. Ey garip gönüllüm, dertli yoldaşım. Ey garip gönüllüm, dertli yoldaşım. Niye belli değil baharın kışın? Var mıdır sormazlar ekmeğin aşın. Nakarat, zengin isen ya bey derler ya paşa, fukara isen ya abdal derler ya cingan haşa. Kim onun halını sormuş demezler, Cahilin gözünde hormuş demezler. Gariplere kim iş vermiş demezler. Nakarat, sen de insansın insanlar gibi. Haksız kazanç ile sürmedin değil mi? İnsanlığın kuralı böyle mi? Nakarat, o hakkı tanımaz kul kandıranlar. İnsanlığın ne olduğunu ne anlar? İnsanlık varlık ile olur sananlar. Nakarat, boş durmak günahtır, çalışmak sevap. Çalış sen de ne duruyorsun, sen de bir şey yap. Çoğalır yoldaşın, gör nice ahbap. Nakarat, garibim engin ol, uyma cahile. Şeytanın kazancı nafile hile. Sana at takarlar, üzülme bile. Nakarat, halk ozanı Neşet Ertaş. İlhan, biz abdalların kısa ve özgeçmişini kısaca böyle anlatmış olalım. Abdalların yeni mahalleye göçüp gelişimiz bizim için zorunlu olarak göçüp geldiğimiz yerdir desek herhalde yanlış olmaz. Bu konuda daha geniş bilgi Beş Kazalı Çakıroğulları kitabında sayfa 127-137'de yer almaktadır. Cingene, Gıpti, Çingene, Köfün, Elde Örme Sepetin Büyük Olanı. 19. Ayrımın Sonu.